O gece kendi evinin önünde boş eşekten indiği zaman ana yorgunluktan yarı baygın gibiydi. Yol boyunca kah bağıra bağıra, kah usul usul durmadan ağlamış, delikanlı anasının ağlamasından deliye dönerek sonunda "Allah aşkına ana, kes ulumanı, dayanamıyorum," diye haykırmıştı. Ana onun hatırı için kendini tutmuş, sonra yine ağlamaya başlamıştı. Bu kez delikanlı dişlerini kısarak hınçla söylenmişti: "Beklediğimiz gün gelmiş olsa, yoksulların da hakkı tanınsa, savunma fırsatı verilse, gider o herifleri mahkemeye verirdik. Ablamın hayatına karşı tazminat alırdık. Ama bu, biz kadar yoksulken, memlekette hak hukuk yokken ne yararı var?" Anası hıçkırıklarının arasından, "Doğrudur. Hakkımızı satın alacak paramız olmadıktan sonra mahkemeye gitmekte yarar yok," diye cevap verdi. Sonra yeni baştan başlayarak, "Dünyanın parası da olsa, hakkı hukuku da olsa ne çıkar? Ölmüş kızımı diriltmedikten sonra," diye ağlamaya başladı. Sonunda küçük oğlan da ağladı. Ablasına ya da anasına içi yandığından çok, ayaklarının acısına, yorgunluğuna, dünyanın kötü dünya oluşuna ağladı. Böylece en sonunda kendi evlerine vardılar. Ana eşekten inince büyük oğlunu öyle yürek parlayıcı, öyle yüksek bir sesle çağırdı ki adam koşarak çıka geldi. O zaman ana, "Oğul, kız kardeşin ölmüş," diye haykırdı. Genç adam bir şey anlamayarak baka kalmıştı. Ana hemen olup biteni anlatmaya başladı. Onun sesini duyan başkaları da evlerinden koşup geldiler. Öyle ki gece karanlığında hemen bütün köy ananın çevresini kuşattı ve anlattıklarını dinledi. Küçük oğlan eşeğe yaslanmış yarı baygın bir durumdaydı. Anasının susmadığını görünce gitti, kendine yere attı ve o gün görüp geçirdikleriyle sersemlemiş olarak yattı kaldı. Anası gözlerinden yaşlar boşanarak etrafındakilere bakıyor ve bağıra bağıra dövünüyordu. "Kızcağızım ölmüş, gitmiş, yata kalmış. Lanet olsun bana ki elimden bıraktım onu. Ama ben bırakır mıydım bu taş yürekli gelinim olmasa? Gel gör ki kızcağıza bir lokma etle çarığının üstünde bir güllü bile çok gördü. Ben de ölüp gidersem kıza ne olur diye korktum. O da korktu yavrucağız. Yoksa kendi isteğiyle benden ayrılmazdı o. Küçücük uysal çocuk. Evlenmek, erkeğe varmak gözünde miydi onun? Yüreği çocuk yüreğiydi hala. Evinden, anasından başka bir şey bilmezdi. Ah oğul, oğul. Senin avradındır bunu benim başıma getiren. Lanet olsun evimize geldiği güne. Tevekkeli değil, çocuğu olmuyor. Onda o katı yürek varken elbet olmaz." Böylece ana ağladıkça ağladı. Köylüler de dinlediler. Ve onu avutmaya çalıştılarsa da avunmaya niyeti yoktu ananın. Büyük oğlansa hiç sesini çıkarmamış, başı önüne eğik durmuştu. Ancak anası gelince lanet okuyup çocuk doğurmamasından söz edince ağzını açtı, sakin, ölçülü bir sesle. "Yok ana," dedi. "Gelinin seni, kızını o eve gönder diye zorlamadı. Hemencecik gelin ediverdin kızı. Kimseye bir şey söylemeden yaptın ettin. Hatta hepimiz şaştık kızını vereceğin yeri kendin gidip görmedin diye." Sonra genç adam babasının emmi oğluna dönerek sordu. "Öyle değil mi amca? Hatırında mı konuştuyduk da ben dedim de anamın bu işte böyle acele edişine şaşıyorum diye." Emmi oğlu da başını öte yana çevirdi. Ağzında bir saman çöpü çiğneyerek istemeye istemeye, "Doğru, biraz acele olduydu," diye söylendi. Yenge de kucağına torununu almış gelmişti. Üzüntülü bir sesle, "Hakları var kardeşciğizim. Eskiden beri burnunun doğrusuna gidersin biraz," dedi. "Aklına bir şey geldi mi hemen yaparsın. Kimseye danışmazsın. Daha hiçbirimizin bir şeyden haberi yokken sen yapmış, yoğurmuşsundur bile. Bize de anca iyi etmişsin demesi kalır. Eskiden beridir huyun bu senin." Lakin ananın bu gece suç yüklenecek gücü yoktu. Öfkeden alt üst olan yüzünü yengeye dönerek, "Sen de o ağır canlı adamına alışmışsın," dedi. Ateş püskürdü. "Onun yanında herkesi telaşçı bulacak olursan..." Ömürleri boyunca yakın dost olan bu iki kadın neredeyse kavga edecek gibiydiler. Neyse ki emmioğlu çok iyi, çok geçimli bir adamdı. Karısının kıpkırmızı kesilen yüzüne bakınca çok acı bir cevap hazırlamak üzere olduğunu sezdi ve hemen araya girdi. "Sus gayri, oğullarının anası kadıncağız ciğerinden vurulmuş bu gece. Kendinde değil baksana." Ve ağzındaki saman çöpünü biraz daha çiğnedikten sonra uysal bir sesle ekledi. "Doğrudur benim ağır canlı olduğum. Küçüklüğümden beri söyler dururlar. Sen de kaç kez söylemişsindir oğullarımın anası. Doğrudur ağır canlıyım ben." Köylülerden biri "Ağır canlısındır neme gerek kardeş?" diye cevap verdi. "Ağır düşünür ağır konuşursun." "Emmi oğlu öyle." diyerek bir göğüs geçirdi. Ağzındaki kırık çöpü tükürdü attı ve yanı başındaki pirinç destesinden yeni bir çöp aldı. Böylece kavga önlenmiş oldu. Yine de ananın acısı yatışmış değildi. Gözüne birden fitine karı çarptı. İhtiyar kadın ağzı bir karış açık, gözleri fal taşı gibi söylenenleri dinlemekteydi. Onu görünce ananın öfkesiyle kederi yeniden tazelendi, birbirine karıştı. Fitne karının üstüne atılıp o pörsük yüzünü tırmıklamaya, saçlarını yolmaya başladı. Bir yandan da "Senin tanıdığın da o insanlar, oğlanın aptal olduğunu biliyordun," diye haykırdı. "Hiçbir şey söylemedin bize, bizim gibi yoksul köylüler dedin. Söylemedin kızım o dik yokuştan inip çıkacak, su taşıyacak diye. Bütün günahı vebali senin boynuna. Senden bunun acısını çıkarmadıkça içim rahat etmeyecek." Böylece zavallı fitne karıyı enikonu hırpaladı. İşin nereye varacağı belli olmazdı. Neyse ki büyük oğlan atılıp aralarına girdi. Küçük oğlan da yerden kalkarak gitti, anasını tuttu. Böylece fitne karı kaçtı oradan. Gel gelelim kaçmayı gururuna da yediremiyordu. Biraz uzaklaşınca durup bağırdı. "Evet ama kızın kördü senin. Doğru dürüst erkek onu alır mıydı? Ben sana çok büyük iyilik ettim. Kadın kardeş, işte karşılığını da böyle gördüm." Dövünüp yolunarak yüzündeki tırmıkları gösterip ağlayarak kavgayı büsbütün kızıştırmaya yelteniyordu. Neyse ki köylüler onu hemen oradan uzaklaştırdılar. Oğulları da hala ağlayan analarını eve soktular. Ana harap düşmüştü artık. Oğullarının kendini odasına götürmelerine karşı direnmedi. Onu yatağına oturttular. Gelini de onlar dışarıda kavga ederken su ısıtmıştı. Şimdi sıcak suya batırdığı bir havluyla kaynanasının yüzünü gözünü ellerini sildi. Sonra da sofrayı hazırladı. Böylece ana yavaş yavaş yatıştı biraz. Daha usul ağlar oldu. İçini çekerek biraz çay içti. Biraz yemek yedi. Sonra da "Küçük oğlanım nerede?" diye sordu. Delikanlı geldiği anasının önünde durdu. Kadın onun nasıl ölü gibi sapsarı bitik bir durumda olduğunu, neşesinin kalmadığını gördü. Yanı başına oturttu onu. Ellerini tuttu. Karnını doyursun, dinlensin diye yalvardı. "Bu gece burada benim yanım başımda, ablanın döşeğinde yat küçüğüm. Bu gece bu döşeğin boş durmasına katlanamayacağım evladım." Böylece küçük oğlan da kör kızın yatağına yattı. Başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. Evde bütün ses seda kesildikten sonra bile ana sürekli uykuya dalamadı. İliklerine kadar haraptı. O günkü uzun yolculuk ve güç üzüntüsü vücudunu yormuş bitirmişti. Şimdi onu avutan tek şey yakınında uyuyan delikanlının derin nefes seslerini dinlemekti. İçinde oğluna karşı yepyeni bir sevgi duyarak "Daha iyi bakayım gayri oğlana," diye düşündü. "Elimde bir o kaldı. Baş gözetmeli, bir oda daha çıkmalı ki karı kocanın kendi başlarına bir yerleri olsun. Sonra çocukları olduğu zaman, evet evet, iyi gürbüz bir karı bulmalı ona ki evin içi biraz çoluk çocuk görsün artık." Ömrünün bundan sonra gelecek olan günlerinde ana kendisi için bütün mutluluğu ancak doğacak torunlarında bulabiliyordu. Bu düşünce bile onun derdini uzun zaman avutmaya yetmezdi. Ama eski illeti yine geldi, musallat oldu ve onu öyle cansız bir hale getirdi ki yas tutacak bile gücü kalmadı. Vücudu da kalbi de bomboş günlerce yattı. Ne kaygı ne de umut duyacak kuvveti olmadığı için ne kederli ne de mutluydu. Birçokları onu avutmaya geldiler. Konu komşu, akrabaları, yenge. "Bacım ne yaparsın, yavrucak nasılsa kördü," dediler. "Bacım, tanrıların buyurduğunu kullar bozamaz. Bu dünyada hiçbir şeyin yasını tutmakta yarar yok," dediler. oğulların sana destek olsun, dediler. Bir gün yenge yine öyle bir laf edince ana ölgün bir sesle cevap verdi. Öyle diyorsun ama büyük oğlumun karısının çocuğu olmuyor. Küçük oğlumsa evlenmek istemiyor. Yenge o gamsız tavrıyla, geline daha birkaç yıl izin ver kardeş, dedi. Bazı zaman 7 yıl kısır oturan kadınlar 7 yıldan sonra kendilerini bulurlar da ard arda nur topu gibi bir sıra çocuk doğururlar. Ben bile kaç kez tanık olmuşumdur. Küçük oğlanın evlenmeyeceğim dediğine gelince bir yerde bir sevdiği var demektir. Bakalım sorup öğrenelim kimmiş. Oğlumuza uygun bir şey mi değil mi bakalım. Öyledir, öyledir mutlaka sevdiği bir kız vardır. Zamane gençlerinin hepsinin başında. Yoksa bu dünyada evlenmeyeceğim diyen oğlan olur mu? Ana, eğil kardeş, kulağını yaklaştır, dedi. Sonra yengenin kulağına fısıldadı. Tasa yakamı bırakmıyor, tuttuğum her iş ters gidiyor. Bazen öyle geliyor ki, tanrılar eskiden işlediğim o günahın acısını çıkartıyorlar. Belki de torun sahibi olmayı nasip etmeyecekler bana. Sonra gözlerini yumdu. Göz kapaklarının altından 2 tane iri yaş damlası sızdı. Bütün günahlarını birer birer aklından geçirdi. Yalnız yengenin bildiği o mesele değil. Kocasının ağzından yazdığı o mektuplar, dul kaldım deyişleri, daha düzdüğü onca yalan. Gerçi kadın o yalanların hepsini günahtan saymıyordu. Aşağı yukarı herkes gururunu kurtarmak için az çok yalan söylerdi. Yine de erkeğini ölmüş gibi göstermek için söylediği yalanlar herhalde günahtı. Şimdi düşündükçe anaya uzanmış da erkeğini kendisi kendi eliyle öldürmüş gibi geliyordu. Sonra da bu ölüm yalanından bir başka erkeğe kavuşmak için yararlanmak istemişti. Eski günahlardı bunlar. Öyle eski ki iyiliği üzerinde olduğu günler uzun zaman aklına gelmediği olurdu. Ama şu bitik, dertli günlerinde hepsi de eskisinden daha kuvvetli depreştiler. Her zamankinden daha ağır geldiler anaya. Çünkü bunları kimseye söyleyemiyordu. Kendi içinde saklamak zorundaydı. Köy içinde itibarı büyük olduğu için. Anayı öyle bir karamsarlık bastı ki, gitgide küçük oğlunu görmekten başka hiçbir şeyle uzun zaman oyalanamaz oldu. Gelini ona çok iyi bakıyordu doğrusu. Yemeğini her zaman vaktinde sıcacık hazırlıyor, hatta yürüyerek 1 kilometre ötedeki bir başka köye gidip kaynanası için fasulyeden yapılma bir çeşit kuru pelte alıp getiriyordu. Kadın her ihtiyacı için gelinine güveniyor, yatakta bir yandan öbür yana döneceği zaman bile gelinini çağırıyordu ama yine de teselli bulmuyordu onun varlığından. Tersine çok zaman gelin elinden gelen gayretle hizmet ettiği halde kaynana yok ellerin soğuk, yok suratın sarı diye titizleniyor ve çocukça bir kinle dik dik bakıyordu. Yalnız gelinine çocuksuzluğundan ötürü laf etmez olmuştu artık. Suçun kendi günahlarında olduğundan kuşkulandığı için bu konuyu hiç açmıyordu. Sonunda yatağından kalktı. Sonbaharla birlikte kendi sancılarının, acılarının şiddeti de geçmiş gibiydi. Durgundu, gamlıydı şimdi ama eskisi kadar değil. Kızının yası da eski kuvvetini kaybetmişti. Bir gün geldi, ana kendi kendine, belki konu komşunun hakkı var, belki ölümü kızcağızın hakkında daha hayırlı oldu, diye düşündü. Dünyada ölümden beter öyle şeyler var ki. Ve bu düşünceye 4 elle sarıldı. Köylülerin hepsi ona destek oldular. Ananın yanında kızın lafını etmediler. Bir daha. Herhalde kendi aralarındayken de kızın lafını etmiyorlardı gayri. Gör bir kızın ölümünde lafı edilip durulacak ne vardı? Dünyada kör çoktu. İlk önceleri köylüler ananın yanında derdini depreştirmemek için sözünü açmadılar kızın. Sonra söylenecek taze bir şey olmadığı için sustular. Başka şeyler, başka kimseler üstüne yeni yeni haberler çıktıkça eskiler unutuldu. Kör kızın kısacık ömrü de tamamen sona ermiş oldu. Fitne karı bir süre anadan sakındı. Çekindi, onunla baş başa kalmamaya dikkat etti. Ama hastalığın anayı nasıl zayıf bıraktığını görünce rahatladı. Gördüğü yerde eskisi gibi candan davranmaya başladı. Ana da bıraktı gayri, geçmişler unutulsun, sussun. Anılar şimdi ara sıra kendi gönlünün içinde konuşuyordu. Hepsi bu. Okuyan Saime Demirtaş.